Ayrım 22. İz. Canan Tan. Sayfa 328. Erkekler ağlamaz. Annemin ölümünün ikinci günü sabah erkenden uyanıyorum. Bülent benden önce kalkmış, baktığı yeri görmeyen dalgın gözleriyle pencereden dışarıyı seyrediyor. Mezarlığa götüreyim mi seni? Diyor beni görünce. Annemin kalp spazmı geçirdiği geceden beri beni hiç yalnız bırakmayıp acımı, üzüntümü, telaşımı paylaştığı için minnet borçluyum ona. Evliliğimizin başından bu yana gösterdiği şefkat ve sıcaklığın toplamından daha fazlasını gösterdi şu birkaç gündür. Annemi özlediğimi, onunla buluşmaya can attığımı hissetmiş gibi beni ona götürmeyi teklif ediyor şimdi de. Sağ ol Bülent, teşekkür ederim her şey için. Dinlemiyor beni. Kaan'ın yattığı odanın kapısını tıklatıyor. Kaan, kalk oğlum, mezarlığa gideceğiz. Gözleri yollarda kalmıştır Semra Sultan'ın, özlemiştir bizi. Anlayamadığım garip bir şeyler oluyor ama ne? Bu davranışların sahibi Bülent değil de bir başkası sanki. 10 dakika içinde hazırlanıp yola koyuluyoruz. Mezarlığın kapısına kadar tek söz etmiyor Bülent. Bende konuşacak hal yok zaten. Arka koltukta oturan Kaan da uyku mahmurluğundan sıyrılıp dilini çözemeyince çıt çıkmıyor arabanın içinde. Bir gün önce kalabalıkların ortasında gürültüye karışıp giden hıçkırıklarım yüksek perdeden haykırışlarla hükmünü sürdürüyor bugün. Yanı başımda duran Bülent de Kaan'ın varlığının hiçbir caydırıcı gücü yok üzerimde. Altında annemin yattığına inanamadığım toprak yığınına döküyorum yüreğimin acısını. Kıpır kıpır dualarımın arasından sohbet ediyorum anacığımla. Mezarlığın girişindeki çiçekçiden aldığım kucak dolusu çiçeği tek tek ayırarak bırakıyorum. Henüz toprağa kurumamış mezarının üzerine gözyaşlarımla soluyorum hepsini. Yakınımdan gelen bir hıçkırık sesiyle irkiliyorum. Bülent. Kendi annesinin ölümünde bile ağlamaya direnerek gözyaşlarını kıpkırmızı olmuş gözlerinin ardında tutmayı başaran kocam hıçkırı hıçkırı ağlıyor karşımda. Yanıma gelip kucaklıyor beni, sımsıkı sarıyor başını göğsüme yaslayarak sürdürüyor ağlamasını. Affet beni Verda diyor. Yaptığım hatalar ve yapmam gerekip de yapamadıklarım için. Annenin huzurunda ve oğlunun tanıklığında söz veriyorum sana. Hiç üzmeyeceğim bundan sonra seni. Elimden geldiğince. Saçlarımı okşuyor usulca. Gider ayak yaptı gene yapacağını Semra Sultan deyip gülüyor. Çektiğin acının büyüklüğü karşısında dize getirdi beni. Dayanamadım, boynunun bükülüşündeki çaresizliğe, kalabalıklar içinde acını tek başına çekmeye razı, umarsız haline. Çok seviyorum seni Verda. Bir kez daha görüp farkına varmam için Semra Sultan'ın bu dünyadan göçüp gitmesi gerekmeseydi keşke. Şaşkın bakışlarım Kaan'ın üzerinde yoğunlaşıyor. Bülent'in beklenmedik dışa vurumunda, oğlumuzun da bulunması gerekir miydi sorusunda düğümleniyor merakım. Aklından geçenleri okumuş gibi, senin burada olmanı özellikle istedim diyor Kaan'a. Hem verdiğim söze tanıklık etmen, hem de babanı bir de bu yüzüyle, Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden birinin genel yayın yönetmeni, Bülent Aktun'a etiketinin gölgesinden sıyrılıp, kendi üç dünyasının gerçekleriyle yüzleşirken görebilmen için. Bugüne kadar fazla öğüt vermedim sana. İyi bir örnek olmaya çalıştım yalnız. Ne derece başarılı olduğum tartışılır. Şimdi sana yüreğimin derinliklerinden gelen sızılı bir öğütle sesleniyorum. Gerektiğinde ağlamayı bileceksin oğlum. Ancak kalabalıkların önüne çıkıp salya sümük, vara yuva gözyaşı dökerek insanları etkilemeye çalışanların sergilediği, önceden kurgulanmış, yapay ağlamalar değil kastettiğim, içinden kopup gelen hıçkırıkları bastırmak için gayret gösterme yeter. Yanlış şartlandırmışlar bizi. Ergenliğe geçişte beynimize kazıyorlar. Erkekler ağlamaz. Erkekler ağlamaz, erkekler üşümez, ulu orta duygularını açığa vurmaz erkek adam. İnsan değildir sanki erkek, duygularından arındırılmış, hayvan bile olamayan, hayvanlar da ağlar çünkü, garip bir yaratıktır. Sonra da gelsin kalp krizleri, gelsin ani ölümler, dışa vurulması engellenmiş ve bastırılmış duyguların katmerleşmiş zehrini nasıl taşıyacak beden? Gerektiğine ağlıyorum ben, diyor Kaan ve ağlamanın zayıflık değil, güçlülük ifadesi olduğuna inanıyorum. İnsani bir duygunun kadını, erkeği olur mu? Yeniden bana dönüyor Bülent. Huysuz adamın tekiyim ben diyor. Ama göreceksin, bundan sonra bambaşka bir Bülent olacağım. Elimde kalan son çiçekleri de annemin mezarına bırakıyorum. Rahmine düştüğüm anda başlayan analık görevini ölene kadar sürdürdüğü yetmezmiş gibi, öldükten sonra bile varlığından, yokluğundan demek gerek aslında, süzülen ışıkla, yanımda olabildiği için teşekkür ediyorum ona. Uzaklarda olsan da varlığını hep yanımda hissedeceğim canım annem. Seni çok sevdiğim biliyorsun değil mi? Her seferinde sana da söylerdim ya. Küçük bir armağan. Annemi toprağa vereli 2 ay olmuş. Ne çabuk geçiyor zaman. Geçtiği yerleri tarumar ederek, yolunun üzerine çıkan canlı cansız, her şeyi acımasızca kıra döke, hiç duraksamadan ilerliyor. Annemin ölümünden sonraki en büyük acıyı evini dağıtırken yaşadım. Elimi değdiğim her bir nesne ondan bir parçaydı ve ben ondan vazgeçmek zorundaydım. Neyse ki Nezaket Hanım vardı yanımda. Annemin canına yoldaş olan, ona bebeğiymiş gibi okşaya sebe bakan, yükümlülüğünün çok üzerinde bir özveriyle geceli gündüzü uğraş veren, bu eşsiz insan için söylenecek söz yok. Çok bağlanmıştı anacığıma. Üzüntüsü ve yıkımı da büyük oldu. Tüm yüreğiyle paylaştı acımı. Yanımda bir kardeşin, bir ablanın varlığını hissettirdi bana. Annemin evindeki işi bitince İstanbul'da kalmayı istemedi. Buralarda duramam ben artık diyerek Eskişehir'e önceki yıl kocasını iş kazasında kaybeden kız kardeşinin yanına gitti. Bu melek insana tüm kalbimle dua ediyorum. Her şey gönlünce olsun. O gülen gözleri hiç solmasın diye. Kaan İzmir'e döndü. Ders yılının başlamasına epey zaman var ama arkadaşlarıyla beraber yeni eve çıkacaklar. Okula daha yakın bir yerlerin arayışı içindeler. Gönüllerine göre bir ev bulduklarını haber verecekler. Taşınmalarına yardım etmek için İzmir'e gideceğim. Yaşamımdaki en hüzünlü sonbahar. Yere düşen solgun yapraklar benim yüreğimden kopuyorlar sanki. Her şeyin ilacı. Zaman değil. Unutulmayan, unutulamayacak acıların ilacı yok. Ama taşlar yavaş yavaş yerine oturmakta. Kaldığımız yerden eski düzenimizi sürdürmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Adli tatilin bitmesine az kaldı. Ekim ayının ortalarındaki duruşmaya hazırlanmam gerekiyor. Ancak ilk günlerdeki heyecanımı yitirdiğimi kabul etmeliyim. Haklılığına inanmadığım birilerini savunuyor olmanın huzursuzluğu bir yana, annemin ardından hayat görüşünde oluşan farklılıklardan kaynaklanan yabancı bir boş vermişlik her yanımı sarmış durumda. Babamla ilgili yönü olmasa Arslanlı'nın avukatlığından vazgeçeceğim. Acele etme diyor Bülent. Önümüzdeki duruşmadan sonra beraberce karar veririz. Bana verdiği sözün arkasında eski baskıcı tavrından vazgeçmiş görünüyor. Kocam olmanın yanında gönüllü danışmanlığımı yapmakla kalmayıp arkadaşım ve dostum olmanın gerektiğine inanmış gibi beni ilgilendiren her konuyla yeterince ilgileniyor. Doğrusu bu değil mi zaten? Kadınla erkeği bir araya getiren aşkın tutkulu büyüsü tapsamaya yüz tuttuğunda çiftleri bir arada tutacak olan arkadaşça ve dostça paylaşım değil mi? Onlar olmasa iki kişilik hücre hapsinden ne farkı kalır evliliklerin? Nazım Hikmet'in dostluk şiirindeki dizelerinde anlattığı gibi. O gider, bu gider, şu gider. Dostluk, sen yanı başımızda kalırsın. Duruşmaya bir hafta kala Aydın Arslan'la arıyor. Epeydir görüşmedik Verda Hanım diyor. Konuşacaklarımız birikti. Annem de taziyelerini telefonla iletmekten rahatsız. Mutlaka görmek istiyor sizi. Duruşmadan birkaç gün önce gelseniz. Arslanlarla aramızda avukat müvekkil ilişkisi dışında hiçbir yakınlık olmadı. Bugüne kadar olacağı da yok. Annemin ölümünde Mevruri Hanım, Aydın Bey ve Hale Hanım ayrı ayrı arayarak taziye dileklerini ilettiler. Bunun ötesinde bir beklentim yok kendilerinden. Gene de programı değiştirip belirlediğim tarihten bir gün önce gidiyorum Ankara'ya. Aydın Bey havaalanından arabasıyla aldırıyor beni. Doğruca Arslanlı Holding'e gidiyoruz. İş adı altında nelerin döndüğünü bilmediğim Holding binasının boğucu havasını solmaktan hoşnut değilim. Kapısında yönetim kurulu başkanı yazan odanın önünde Aydın Bey'in asistanı karşılıyor bizi. Buyurun efendim, hoş geldiniz diyor, yüzünde maske gibi duran yapay gülümsemesiyle. İçeride sizi bekliyorlar. Bekliyorlar? Kimler? Aydın Bey yalnız değil mi? Değil. Annesi Mebruri Hanım var yanında. Tokalaşmak için elimi uzatırken ana oğlu ne kadar birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Fizik olarak taban tabana zıt görünselerde, bakışlarında, davranışlarında adını koyamadığım belirgin bir benzerlik var. Sırf beni görmek, annemin ölümünden duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirmek için buralara kadar gelmiş gibi, oğluna küçük göndermeler yaparak anneliğin erdemleri üzerine küçük bir nutuk atıyor Mevruri Hanım. Anneler özeldir diyor. Hiçbir şeye benzemez ana acısı. Geride bıraktıkları boşluğu kimseler dolduramaz. Sağlığında onu hoş tutacaksınız ki ardından vicdan azabı çekmeyesiniz. Sizin gibi mükemmel bir insanın annesini kırmadan, incitmeden ebediyete yolcu ettiğinden eminim. İki ay önce ölmüş, hiç tanımadığı birinin ardından bu kadar konuşmayı yeterli görmüş gibi küçük bir el hareketiyle oğluna bırakıyor sözü. Evet, yarın duruşmamız var, diyor Aydın Bey. Hepimiz biliyoruz ki somut bir sonuç çıkmayacak bu duruşmadan da. Ancak Arslan'la ailesi olarak davanın seyrini değiştirebilecek bir karar aldık. Avukatımız olarak bu kararı sizinle de paylaşmak istiyoruz. Oturduğum koltuğa yapışmış, sözlerinin devamını getirmesini bekliyorum. O ise merakımı iyice artırmak ister gibi ağırdan alıyor. Ve sonunda söylüyor söyleyeceğini. Mahkemenin nihai sonucunu beklemeden Alpagutların yıkım kararı verilmesini istedikleri alışveriş merkezini bizzat biz yıkacağız. Yanlış mı duydum? Mahkeme kararıyla durdurmuş inşaatı ayakta tutabilmek için değil miydi bunca çaba? Boşuna mı kürek çektik bugüne kadar? Madem yıkılacaktı, gırtlak gırtlağa gelinmesine ne gerek vardı? Peki ama neden? Alışveriş merkezinin bulunduğu yer, Alpagutlarla aramızdaki sürtüşmenin başlangıç noktası. İki tarafın arazisinin kesiştiği ama sınırlarını kesinlik kazanmadığı belirsiz bölge. Orayı temizlediğimizde Alpagutların söyleyecek sözü kalmayacak. Davadan vazgeçmeniz anlamına mı geliyor bu? Asla diye atılıyor Mebruri Hanım. Vazgeçmek gibi bir kelime yoktur bizim lügatimizde. Dava devam edecek gene ama farklı bir çehreyle. Amacından sapmış yeni haliyle 10 yıl daha sürer bu dava. İstediğiniz bu mu? Biraz önce yaptığı çıkışın sertliğinden rahatsız olmuş gibi sesini yumuşatarak "O günleri göremem ben" diye boynunu büküyor. Ömrüm vefa etmez. Kendimi değil, geride kalacakları düşünüyorum. Oğlum, kızım, torunlarım. Benden sonra da aynı nefret ve kinle bu anlamsız savaşı sürdürmesinler. Değer mi çekilen onca acıya? İki karış toprak için ne kayıplar verdik. Can gitti canımızdan. Kan davasına döndü aramızdaki düşmanlık. Öyle içten, öyle inandırıcı konuşuyor ki bilmeyen biri tıpkı benim ilk karşılaştığımda gözü kapalı inandığım gibi kapılıp gidebilir anlattıklarına. Deneyimliyim artık. Boynunu büküp sesini titreterek mağduru oynayan bu kadının gerçek kişiliğiyle tanıyorum ben. Mebruri Hanım'ın her mimiğinden riyakarlık akan yüzüne bakmaya daha fazla dayanamayarak Aydın Bey'e dönüyorum. Yıkacağınız inşaatın altındaki araziye ne yapmayı düşünüyorsunuz? Boş mu tutacaksınız? Yeşil alan olacak orası. Alpagutlarla aramızda geçiş bölgesi niyetine. Ya geri kalan arazi? Asıl anlatmak istediği buymuş gibi canlanıveriyor Aydın Bey. Orası için büyük ve iddialı bir projeye başlamak üzereyiz. Çay yolunun en seçkin sitesini kuracağız o araziye. Davası sonuçlanmamış tartışmalı bir arazi üzerine büyük cesaret. Alpagutlar, alışveriş merkezi için gösterdikleri tepkinin bir benzerini kurulacak site içinde göstermezler mi? Alaycı bir gülüşle aydınlanıyor Aydın Bey'in yüzü. Aradaki yeşil alanı yem olarak atarız önlerine, seslerini keser otururlar. Onların da işine gelir böylesi. İşte arslanların gerçek yüzü. Ama hemen toparlanmayı bilip düşürdükleri maskeyi çabucak yerine takmayı beceriyorlar. Yeni sitemizi tanıtayım size diyerek ayağa kalkıyor Aydın Bey. Salonun köşesinde dikdörtgen şeklindeki masaya yayılmış maket üzerinde tanıtımına başlıyor. En geride arazinin arka sınırında 15'er katlı blok apartmanlar yükselecek. 5 tip ev olacak sitede. Bahçe dubleksi, çatı dubleksi, ara katlar, stüdyo daireler ve villalar. Sitenin ortasında yapay bir gölet yer alacak. 12 tane triplex villa inşa edilecek göletin çevresini. Ankara'nın en büyük inşaat şirketlerinden biriyle çalışacağız. Bittiğinde cennetten bir köşe olacağına garanti verebilirim. Aslanların avukatı olarak mahkemesi süren tartışmalı bir arazi üzerine kurulacak iddialı sitenin yasal geçerliğini nasıl savunabileceğimi kestirememenin sıkıntısıyla hayırlı olsun diye ağzımın içinde gebeleyerek yeniden Mebruri Hanım'ın karşısındaki yerime geçip oturuyorum. Beğendiniz mi? Diyor Mebruri Hanım. Villalardan üçünü kendimize ayırdık. Bana, Aydın'a ve Hale'ye. Bir tanesini de size ayırmayı düşünüyoruz. Maket üzerinde seçim yaparsanız. Teşekkür ederim ama biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyorum ben. Kocamın da benim de Ankara'da yatırım yapma gibi bir düşüncemiz olamaz. Yatırım yapmayacaksınız ki. Bu villa bizim size küçük bir armağanımız olacak. Elimi ateşe sokmuşum gibi sıçrıyorum yerimden. Küçücük bir armağan ha? Avukat Vural Türkoğlu'na sunulan öneri paketine bir benzeri mi bu? Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Aşk olsun Berda Hanım diyor. Mebruri Hanım gücenmiş gibi. Ankara'nın en seçkin ailelerin yer alacağı elit bir sitede sizin de bir evinizin olmasının neresi kötü? Sizin de, ailenizin de, davanızın da diye başlayan sunturlu küfürler savurmamak için güç tutuyorum kendimi. Sunulan bir armağanı kabul etmek bu kadar zor mu diye üstüme geliyor hala Mebruri Hanım. Neye karşı bu armağan diye istemsizce yükseltiyorum sesimi. Nasıl ödeyeceğim bedelini? Açık konuşun lütfen. Benden beklediğiniz nedir? Hiçbir beklentimiz yok inanın diyor Aydın Bey. Siz bizim avukatımızsınız. Aslan ailesi için yaptığınız özverili çalışmalara küçük bir teşekkür. Çalışmalarımın karşılığını alıyorum ben Aydın Bey. Hiçbir avukata aldığı ücret dışında villa teklif edildiğini duymadım bugüne kadar. O da bizim ayrıcalığımız diyerek gülüyor pişkince. İkramımızı yalnız kendi üzerinize alınmayın. Türkiye'nin Gözde Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninin sitemizde yer alacak olması ayrı bir onurdur bizim için. Türkiye'nin Gözde Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Kafamın içinde çılgın bir ritimle dans ediyor sözcükler. Yalnız beni değil, kocamı da satın almaya yönelik bir eylem girişimi bu. Kendileri hakkında çıkabilecek iyi kötü her haberi kontrol altında tutabilecekler bu sayede. İyiden iyiye bulanıyor içim. İzninizle diyorum, konuşacaklarımız bitti sanırım. Ankara'ya gelmişken uğramam gereken yerler var. Yarınki duruşmadan sonra arayıp bilgilendiririm sizi. Mevlure Hanım'ın akşam yemeği, Aydın Bey'in gideceğim yere arabayla bırakma önerilerini nazikçe geri çeviriyorum. Ellerini sıkarak vedalaşırken kendimi bir an önce Ankara'nın serin havasına teslim etmenin sabırsızlığı içindeyim. Holding binasından çıkar çıkmaz telefona sarılıp Vural Türkoğlu'nun numarasını tuşluyorum. Şu anda Ankara'dayım Vural Bey. Sizinle acilen görüşmemiz gerekiyor. Hoş geldiniz Berde Hanım. Konu nedir? Biraz önce Arslanlar'la beraberdim. Çok önemli gelişmeler oldu. Ayaküstü anlatılacak şeyler değil. Bir yerlerde oturup konuşsak? Hiç doğru olmaz bu. Peşime adam taktıklarını söylemiştim size. Şu an siz de izleniyor olabilirsiniz. Telefonda özetlemeyi deneseniz. Yol üzerinde gördüğüm ilk pastaneye dalıyorum. Rahat konuşabileceğim kuytu bir köşe seçiyorum kendime. Olanı biteni Vural Bey'e anlatıyorum. Dikkatle dinliyor beni. Alışveriş merkezini yıkacaklar ha diye gülüyor. Bu onların geri adım atmaları anlamına geliyor. Deniz bitti, karaya oturdu gemileri. İyi oldu Ezverdi Hanım, zafer yakındır. Bana teklif ettikleri villa konusunu hiç önemsemiyor Vural Bey. Onların yöntemi bu diyor. Yanlarını çekemedikleri insanları satın alma yoluna giderler. Aynı şeyi bana da yapmadılar mı? Ama ben bu yapıdaki insanlarla çalışamam Vural Bey. Yarınki duruşmadan sonra avukatlıklarından çekileceğimi söylemek istiyorum. Sakın ha, az kaldı Verdi Hanım. Müjdeli haberi vermem yakındır. Sabredin biraz. Bu kadar yol almışken yazık olmaz mı emeklerimize? Çilehane. Doğduğum, büyüdüğüm, genç kızlığımın geçtiği Ankara sokakları arasında bende bambaşka bir yeri olan Karanfil Sokağı taşıyor beni ayaklarım ve Karacan Hukuk Bürosu'na. Her zamanki gibi asansörü pas geçip merdivenlerden çıkıyorum ikinci kata. Adli tatil öncesindeki son duruşmadan bu yana uğramadığım büronun önünde yanlış mı geldim acaba kuşkusuyla duraklıyorum. Oymalı ahşap kapıyla beyaz yağlı boya demir parmaklıkların yerini ahşap görünümlü çelik bir kapı almış. Nermin Hanım her zamanki güler yüzüyle karşılıyor beni. Eşikten adımımı atar atmaz değişikliğin giriş kapısıyla sınırlı olmadığını fark ediyorum. Yaz döneminde tadilat yaptık diyor Nermin Hanım. Badana, yağlı boya. Eşyaların bir kısmı da yenilendi. Ya babamın odası? İçimden yükselen sessiz çığlığı susturmam mümkün değil. Kurulmuş bebek gibi sarsak adımlarla bir zamanlar babamın mekanı olan bölüme doğru ilerliyorum. Gri renkli duvarların beje dönüştürülerek aydınlık bir yüze kavuşmuş olması ferahlatıyor içimi. Merak yüklü gözlerimin arayışı salon büyüklüğündeki geniş odanın bir köşesinde duran çalışma masasına noktalanıyor. Babamın yıllarını paylaştığı masa bıraktığı gibi orada öylece duruyor işte. Birkaç metre geriye çekilmiş yalnız. Açılan yere iki küçük masa koymuşlar. Masalar boş, kimse yok başlarında. Ve karşı duvarı boydan boya kaplayan akvaryum. Dokunmamışlar ona, kıyamamışlar. Yitirdiğimi sandığım nadide bir mücevheri yeniden bulmuşçasına coşkulu bir sevinçle dokunuyorum akvaryumun camına. Avucuma yayılan serinlik, kavrulmaktan kıl payı kurtulmuş bedenime yayılıyor. Çökercesine oturuyorum koltuğa. Çay getireyim size diyor Nermin Hanım. Remzi Bey odasında bir müvekkiliyle görüşüyor. Görüşmeleri biter bitmez haber veririm geldiğinizi. Babamla buluşu verecekmişim gibi özlemle bakıyorum akvaryumun nefti yeşiline. Suyun dışına boy vermiş, inceli kalınlı çayırımsı kurdelecikler görmeyeli daha da büyümüşler. Balık sayısı azalmış galiba, tombulaşmışlar ama. Akvaryumun asıl sahipleri kendileri değilmiş gibi devasa boyutlardaki cam küvetin her yanını saran yeşil kalabalığın arasında ürkek hareketlerle savunuyorlar. Ah benim babam, hangi sırlarını döktün bu kuytu yeşilliğin derinliklerine? Neler anlattın, neler dinlettin? Başkalarından esirgediğin neleri paylaştın bu ağzı sıkı sırdaşınla? Dışarı sızdırmıyor ışığını, içine saklıyor, konuşmuyor benimle. Ne yapsam çözemiyorum dilini. Hoş gelmişsin Verda. Remzi Bey'in sesiyle ayılıyorum. İki adımda yanıma gelip beni kucaklayarak karşımdaki koltuğa oturuyor. İyi gördüm seni, diyor. Yaz tatili yaramış sana. Yanılıyorsunuz, hiç iyi değilim diye sızlanıyorum. Neredeyse 2 yıl olacak, bir arpa boyu yol alamadım. Çay yolu davasını kastediyorsan 10 küsur yılı devirdi, 2 yılın lafı mı olur? Dava umurumda değil. Canımı sıkan, izini sürdüğüm yolda umduğum gibi ilerleyememek. Karanlıklar içindeyim Remiz Bey. Tek bir ışık yok yolumu aydınlatacak. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilemeden paldır küldür emeklemeye çalışıyorum ama onu bile beceremiyorum. Vural Türkoğlu yardım etmiyor mu sana? Biliyordunuz değil mi? Baştan beri her şeyin farkındaydınız. Vural Türkoğlu'nun önce babamla sonra da benimle konuştuğunu, çay yol davasının gerisindeki bir sürü pisliği perdeleyen bir paravan olmaktan öteye geçmediğini. Babamın avukatı olduğu insanların gerçek yüzlerini görmekle nasıl bir yıkıma uğradığının en yakın tanığıydınız. Her şeyini paylaşıyordu sizinle öyle değil mi? Neden bunları bana anlatmadınız? Hani amcam sayılırdınız benim? Baba yarısı sayılmaz mı amcalar? Neden yol göstericim olmadınız? Bana açıklamadığınız, bilmem gereken daha başka neler var gizlediğiniz? Anlatmam gereken her şeyi anlattım sana. Vural Türkoğlu ile ilgili bölümleri onun ağzından duyman gerekiyordu. Zamanı gelince de duydun zaten. Evet, her şeyi paylaşırdık Vedat'la. Ancak ağzımdan çıkanlar onun başkalarınca bilinmesini istediği kadardır. Sınırlarımı aşarsam eğer onca yıllık dostluğumuza ihanet etmiş olurum. Ama ben onun kızıyım. Kızı olduğun için de bu kadar yol aldın ya. Farkında değilsin belki ama istediğin sona ulaşmak üzeresin. İhtiyacın olan tek şey sabır. Mevlana türbesini gezdin mi sen? Orada çilehaneler vardır. Vakti zamanında ruhundaki azaptan kurtulmak ya da olgunlaşıp pişmek isteyenler o küçük odalarda bin bir gün sabırla çilelerinin dolmasını beklerlermiş. Bin bir gün, yaklaşık 3 yıl. İster çilehanede doldur bu süreyi, ister gündelik yaşamının içinde, insanların arasında. Vakti dolmadan feraha kavuşamaz insan. Seninki de o hesap. Umarım benimki o kadar uzun sürmez. Ya babam? Bin bir günü doldurdu mu o da? Akvaryumun yeşil tonlarındaki oylumlara takılıyor Remzi Bey'in gözleri. Babanın çilesi bitmek bilmedi Berdacığım, diyor. Hep çilehanede yaşadı o. Orada tüketti ömrünü. Gitmek üzere ayağa kalkıyorum. Güzel olmuş büro diyorum. Yenilemişsiniz. Yapılan değişikliklere mazur göstermek ister gibi bir açıklamaya girişiyor Remzi Bey. Son katılımlarla kadromuz epey genişledi. Stajyer avukatlarımız bugünkü çalışmalarını adliyede sürdürdükleri için ortalık böyle tenha. Tanışmanı isterdim. Pırıl pırıl gençler. Yeni staja başlayan 2 genç avukat için 2 masa eklemek zorunda kaldık buraya. Vedat'ınkine dokunmadık ama. Ben de onu söyleyecektim. Babamın masasında o gençlerden birine verebilirsiniz. Atıl kalacağına meslektaşlarınca kullanılması daha doğru olur. Eminim ki o da böyle olmasını isterdi. İşte anahtar cümle bu diyerek gülüyor Remzi Bey. O da böyle olmasını isterdi. Önünde büyük bir sınav var Verda. Kafanın içindeki soruları açıklığa kavuşturacak düğümü çözdüğünde karşına çıkacak seçeneklerden hangisini tercih edeceğini bilemiyorum. Ama babam da böyle olmasını isterdi diyerek hareket edeceğinden ve en doğru olanı seçeceğinden eminim. Aksini düşünmek mümkün mü Remzi Bey? Benim de sizden bir isteğim olacak. Babamdan sonra gözünüze gereksiz görünebilir ama bu akvaryumu aynen muhafaza etmenizi rica ediyorum. Kuşkun olmasın kızım. Vedat'ın çilehanesiydi bu akvaryum. Dil kaldırıp atmak, tek taşına dokunmayacağından emin olabilirsin. Ankara'daki tek gecemi geçireceğim yer belli. Önce Arslanlılar, sonra Remzi Bey'le paylaştığımız çözümsüzlüklerimi, çözümsüzlük ekleyen konuşmalar yüzünden gerilmiş sinirlerini dinlendirecek tek yer orası. Kapıyı açıp karşısında beni görünce sevinçle boynuma atılıyor Meliha Hanım. Ve daha önceki gelişlerimde olduğu gibi her duruşmanın öncesinde ya da sonrasında mutlaka uğruyorum. Gözyaşlarına boğuluveriyor. Babamın ardından hala sürekli gözyaşı döküyor mu yoksa beni görünce acısı tazelenip içinden ağlamak mı geliyor bilemiyorum. Ama bu kez geçerli bir nedeni var ağlamak için. Annemin ölümünden sonra ilk kez karşılaşıyoruz Meliha Hanım'la. Ah Semra Hanım ah diyor. Biliyor musun Verda, ölüm haberini aldığımdan beri hep eskiler canlanıyor gözümde. O ne düşünürse düşünsün, ona olan sevgim hiç eksilmedi benim. İnanılacak gibi değil, aniden çekip gitti zavallıcık. Aniden. Uzun zaman nelerle boğuştuğumuzu bilmedi hiç Meliha Hanım. Çünkü annem bilmesini istemedi. Babamın sağlığında da tembihlerdi beni. Annem çok iyi de babana, hasta deme sakın. Sağlık ve güçlü görünmek isterdi onlara karşı. Gönlünce olsun dedim, hastalığı ilerleyip onu yatağa bağlı kıldığı safhalarda bile... Durumunu anlatmadım Meliha Hanım'a. Ölümünü duyunca şaşırdı haliyle. Ani ölüm diye yorumlaması bu yüzden. Her gece dua ediyorum onlar için, diyor. Hem Vedat'a hem de Semra Hanım'a. Düşünüyorum da öte tarafta buluşmuşlardır şimdi. Yılların özlemini noktalamışlardır. Birbirine aşık ama ona yabancı bambaşka 2 kişiden söz ediyor sanki. Dikkatle yüzüne bakıyorum. Söylediklerinde ne derece samimi diye gözlerini kaçırmadan ilahi kavuşmaya inanıyorum ben, diyor iştenlikle. Tanrı'nın hükmünden sual olunmaz. O bilir yapacağını. Babanın yanına benden önce anneni alması rastlantı değil. Semra Hanım, Vedat'ın bir zamanlar sevdiği, biricik kızının anası olan kadın. Bu dünyada olamadı ama öbür dünyada barışmışlardır onlar. Onun yerinde annem olsa böyle konuşur muydu? Hiç sanmıyorum. Annemle babamın öbür dünyada barış ilan edebileceklerine de inanmıyorum açıkçası. Bu saatten sonra bunlara kafa yormaya niyetim yok. Bir an önce konuk odasındaki yatağıma uzanıp derin bir uykunun kollarına atılmak için sabırsızlanıyorum. Öldüğü günden bu yana rüyalarıma girmemek için direnen babam belki bu gece rüyamı şereflendirir diye. Ama gelmiyor. Gündüzlerimin her saniyesine silmiş olduğu halde gecelerimi boynu bükük koyuyor. Neden babacığım, neden? Küs müsün hala bana? Kendimi affettirmek için daha neler yapabilirim söyle. En azından senin için çabalarken nasıl bir yol izlemem gerektiğini anlat, rehberim ol. Bir kez olsun gir rüyama, bağır, çağır, dök içini. Ama bitsin artık be eziyet. senin çilehanende kaldığın yerden nöbeti devralıp senin çileni doldurmaya çalıştığımı görmüyor musun? 22. ayrımın sonu, sayfa 344.